Iron Mount, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 125, 11. kısım. Frankfurt, Almanya, 2 Aralık Cuma. Falkland Nehri'nin güney yakasında Eisenerstedt yakınlarındaki savaş öncesinden kalma, kırmızı tuğlalı binaların arkasına sıkışmış yapıyı bulmakta güçlük çekmedi. Eğik çatının altında tavan arası pencereleriyle 4 katlı modern bir apartman. Asansörden inerken kızın açık kapının eşiğinde kendini beklediğini gördü. Uzun boylu, beyaz tenli, açık mavi gözlü ve güzel vücutluydu. Uzun bacaklarına, paçalarını kahverengi deri çizmelerinin içine sıkıştırdığı dar bir blue jean geçirmiş, üzerine de bol bir siyah kazak giymişti. Sarı saçlarını yüksek elmacık kemiklerini daha da belirginleştirecek biçimde tepesine toplamıştı. Makyajsız yüzü gergin görünüyordu. Falkman kendini tanıttı. İçeriye girmeden önce de kimliğini gösterdi. Geri planda usulca Mendelssohn'un keman konçertosu çalıyordu. Kız pencerenin yanındaki küçük müzik setinin yanına gitti, sesi iyice kıstı. ''Kendime bir kahve yapmak üzereydim. Size de bir fincan verebilir miyim Herr Falkman?'' ''İyi bir kahveyi reddedemem. Lütfen rahatınıza bakın.'' Falkman mutfağa doğru yürüyen kızı izledi. Dosyada 25 yaşında olduğunu okumuştu ama daha büyük gösterdiğini düşündü. Ama güzel bir kız, hem de çok güzel. Kız rahatlıkla bir manken ya da Frankfurt'taki özel bankalardan birinde yönetici olabilirdi. Toprak rengi saksılar, kitap rafları, soluk deri koltuklarla çağdaş anlayışla döşenmiş, en üst kattaki pırıl pırıl daire geniş ve ferahtı. Beyaz duvarlara çerçevelenmiş, dergi kapakları asılmış, rafların üzerine de sürüyle CD ve kaset yerleştirilmişti. Genellikle her evde bulunan klasikler ama onların yanında Puccini'nin bütün eserleri, birkaç da caz albümü, raflar kitap doluydu. Falkman kanepenin yanında okunmakta olduğu belli bir kitap gördü, kitabı eline aldı, dalgın bakışlarını kapağında gezdirdi. Edna St. Vincent Millay'nin bir şiir kitabı. Kitabı yerine koydu, pencereye yaklaştı. Aşağıda iki yana giden tekneleriyle Main Nehri uzanıyordu. Pencerenin hemen yanında üzerinde bilgisayar olan çam ağacından bir çalışma masası vardı. Kız üzerinde iki fincan süt ve şeker olan tepsiyle döndü. Falkman'ın karşısındaki beyaz koltuğa oturup uzun bacaklarından birini ötekinin üzerine attı. Yerdeki kitabı aldı, açık sayfaya bir göz attı, sonra bakışlarını Falkman'a çevirdi. Yüzü solgun ve gergindi. Falkman yakından bakınca açık mavi gözlerinin ağlamaktan kızarmış olduğunu gördü. Kitabı yere bırakırken alçak sesle, ''Edna St. Vincent Millay'nin eserlerini bilir misiniz Herr Falkman?'' diye sordu. Falkman belli belirsiz gülümseyip başını salladı. ''Hayır'' dedi, ''maalesef hayır.'' Sonra kıza bakıp ekledi. ''Belki de bana başınızdan geçenleri anlatmak istersiniz Frau Kranz.'' ''Almansınız değil mi Herr Falkman?'' ''İngiliz. DSE'deki Almanya bölümündeki vatandaşlarınız sizin konunuza fazla ilgi göstermediler. Pauli Graf Berlin'e tayin olunca dosyanızı resmen olmasa da bize iletti.'' Kızın yüzüne baktı. ''Eğer sizin için önemliyse vatandaşlarınıza tekrar bir sorarım.'' Kız başını salladı. ''Hayır, sadece bir yorumda bulunmuştum. Aksanınız biraz değişik geldi, hepsi bu.'' Kahve fincanını dizinin üzerinde tutuyordu. ''Belki de en başından başlamak daha doğru olacak. Lütfen.'' Kız yüzündeki sarı perçemi itti, pencereden dışarıya baktı, sonra başını usulca çevirdi. ''Geçen hafta bir haftalık tatil için Paraguay'da, Asunción'daydım. Kuzenim Rudy Hernandez'in yanında kaldım.'' Kız dudağını ısırdı. Sözlerine devam etmeden kısa bir tereddüt geçirdi. ''Oradayken Rudy'nin bir konuda rahatsız olduğunu hissettim. Rahatsızlığının nedenini sorduğumda Rudy bir konuyla uğraştığını söyledi. Çalıştığı gazeteden kimsenin bilmediği bir konuda.'' Kız yeniden tereddüt edince Falkman sordu. ''Nasıl bir konu?'' ''Rudy Asunción'da tanıdığı Rodriguez adlı bir pilottan bazı kişilerin Güney Amerika'dan Avrupa'ya bir şeyler kaçırdığını duymuştu. Benim Paraguay'a gitmemden bir hafta önce bu pilot, Rodriguez yani, Rudy'ye telefon edip buluşmak istemiş. Rudy'den bir iyilik istediğini söylemiş. Rudy'nin bir dizi makale hazırlamasını ama yayımlatmamasını, güvenli bir yerde, hatta bir avukat kasasında saklamasını istemiş. Eğer Rodriguez öldürülürse yayımlanmak üzere. Kız bir süre sustu, sonra devam etti. Rodriguez bu kaçakçılığı yapan kişiler için çalışıyordu. Onu uçağıyla birlikte yük taşımak için tutuyorlardı. Onun da işi kaçakçılıktı. Böyle adamlarla çalışmaya alışıktı. Ama şimdi çalıştığı adamların onu izlediğini, öldürmek istediklerini düşünüyordu. Taşınan malın ne olduğunu biliyor musunuz? Kız başını salladı. Rodriguez, Rudy'ye uyuşturucu olduğunu sandığını söylemiş ama emin değildi. Tek bildiği, bir yıl içinde Uruguay'dan Montevideo'ya birçok sevkiyat gerçekleştirildiğiydi. Mallar mühürlü tahta sandıklarla gönderiliyormuş. Rodriguez adamların çok iyi para ödediklerini söylemiş. Rudy'ye bir isim de vermiş. Bu işi yapmak için onu tutan adamın ismini. Ama Rudy bana ismi vermek istemedi. Neden? Anladığım kadarıyla benim güvenliğimden endişeleniyordu. Bu insanlar hakkında ne kadar az şey bilirsem benim için daha iyi olacağını düşünüyordu. Tehlikeli olduklarını söylüyordu. Hep çok tehlikeli. Faulkman başıyla onayladı. Devam edin lütfen Frau Kranz. Kız içini çekti. Devam etmeden önce dudağını ısırdı. Rodriguez adamlar adına son malı teslim ettikten 2 gün sonra izlendiğini fark etti. İşte o zaman korkup Rudy ile konuştu. Rudy'ye boyundan büyük bir işe karıştığını sandığını, çok karmaşık bir işe girdiğini, o adamların onu öldürmek istediklerini söylemiş. Rudy de Rodriguez'in istediğini yapmayı, diziyi hazırlamayı kabul etti. Galiba büyük bir balık yakaladığını, çok önemli bir konuya değineceğini, Rodriguez'in de sonunda yazı dizisinin yayımlanmasına razı olacağını düşünüyordu. Ama 3 gün sonra Asunción sokaklarından birinde Rodriguez'in cesedi bulundu. Bir araba kazası, görgü tanığı yoktu, ona çarpan araba kaçtı. Rudy Rodriguez'in adlarına çalıştığı insanlarca öldürüldüğünden emindi. Onu bu kadar rahatsız eden de buydu. Bunun bir cinayet olduğundan nasıl emin olabiliyordu? Rodriguez'in ölüm biçiminden. Rodriguez, Rudy'ye adamların gizlilik konusunda çok duyarlı olduklarını söylemişti. Tutku derecesinde bir gizlilik. Rudy ne yaptıklarını kimsenin bilmesini istemedikleri için Rodriguez'i öldürdüklerini söylüyordu. Faulkman tereddüt etti, fincanını önündeki sehpanın üzerine bıraktı. Bütün bunlardan sonra Hernandez Asunción polisini uyardı mı? Hayır, Rudy önce reddedilemeyecek kanıtlar toplamak istiyordu. Bu işe karışanların adlarını bulmak, taşınan malın ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Bir de adamların yaptığı işin kesinlikle yasa dışı olduğunu göstermek. Faulkman bir süre karşısındaki kıza baktı, sonra başını pencereye çevirdi. Pencerenin dışındaki gök koyu griydi. Tereddüt etti, sonra yeniden kıza döndü. Frau Kranz dedi, bu işin DSI'yi neden ilgilendirdiğini anlayamıyorum. Elinizde tek bir kanıt bile yok. Kız bir süre cevap vermedi. Hayır, ama poligraf bana bir keresinde çalıştığı bölümün çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini anlatmıştı. Evet, ama Güney Amerika bizim bölgemize pek girmez. Bu işin içinde hepinizin ilgisini çekebilecek bir yan var. Nedir? Asunción'dan ayrılmadan önce Rudy'nin benden bir konuyu onun adına kontrol etmemi istemişti. Belirli bir bilgiye ihtiyacı vardı. 4 gün kadar önce neler elde ettiğimi anlatmak için Rudy'nin evine telefon ettim. Cevap vermedi. O zaman gazetesini aradım. Gazetenin bir muhabiri bana dedi ki... Kızın sesi zayıfladı, başı önüne düştü. Faulkman Mendelssohn'un konçertosunun tüm odayı doldurduğunu duydu. Ne dedi? Rudy'nin öldüğünü, polis cesedini Asunción'da bir evde bulmuş, genç bir kızın evinde. İkisi de öldürülmüş. Kız kazağının kolundan mendilini çıkardı, gözlerini sildi. Faulkman, bu cinayetlerin DSE'nin alanına girdiğini nereden çıkarıyorsunuz diye sordu. Kız bakışlarını Faulkman'ın gözlerine dikti. Rodriguez öldürülmeden önce Rudy'yi Asunción'un dış mahallelerinden birinde büyük bir eve götürdü. Onu tutan adamın evine. Hemen yakından evi gözetlemişler. Rudy yazacağı dizi için fotoğraf çekmek istiyormuş. Fotoğraf makinesinin ucunda güçlü bir teleobjektif varmış. İki adamın yürüyerek evden çıkıp bahçede dolaştıklarını görmüşler. Rodriguez kendisiyle anlaşmayı yapanı göstermiş. Ama Rudy'nin asıl ilgisini çeken Rodriguez'in patronu değil, yanında yürüyen olmuş. Anladınız mı? Rudy o adamı tanıyordu. Daha önce Avrupa'da görmüştü. Güney Amerika'da değil. Anlamıyorum. Rudy o adamla 5 yıl önce benim okuduğum Heidelberg Üniversitesi'nde verilen bir davette tanışmış. Adı Dieter Winter'miş. Devam edin. Rudy o sıralarda ailemle birlikte kalıyordu. Davete de onu ben götürdüm. Winter ile Rudy bir konuda tartıştılar. Neredeyse yumruk yumruğa geleceklerdi. Rudy o yüzden onu iyi hatırlıyordu. Hayatında ilk kez birine gerçekten vurmak istediğini söylerdi hep. Rudy bana o adamın Asunción'daki evin bahçesinde çektiği fotoğraflarından birini gösterdi. Yan yana yürüyen biri genç, öteki yaşlı iki erkek. Genç adam Dieter Winter olabilir ama emin değilim. Üniversitede öğrenci ise de onu hatırlamıyorum. Bu nedenle Rudy benden bunu bir araştırmamı, döner dönmez üniversiteye gidip Winter'in bir fotoğrafını bulmaya çalışmamı, sonra da ona göndermemi istedi. Frankfurt'a döndüğümde Winter'i araştırdım. Adının burada Alman gazetelerinde geçtiğini öğrendim. Polis bundan bir hafta önce Berlin'de bir sokak arasında onun cesedini buldu. Vurularak öldürülmüş. Kız uzandı, kahve sehpasının üzerindeki büyük zarfı aldı. İçinden bir gazete kupürü çıkarıp Folkman'a verdi. Topu topu iki paragraflık haberde Berlin'de hayvanat bahçesi metro istasyonu yakınlarında bir ceset bulunduğu yazılıydı. Adama yakından 5 el ateş edilmişti. Görgü tanığı yoktu. Adamın Dieter Winter olduğu belirlenmişti. Bundespolizei konuyla ilgili bilgisi olanların karakola başvurmasını istiyordu. Folkman kupürü geri verdi. Winter denen bu adam, onun Paraguay'da bulunması neden ilginç? Kız omuzlarını silkti. Rudy adamın orada Almanya'dan bu kadar uzakta bulunmasına şaşırmıştı. Bir de o insanlarla Rodriguez'i öldürmüş olabilecek o adamlarla birlikte olmasına tabii. Bu konudan kimseye söz ettiniz mi? Sadece Pauli Graf'a, ama Pauli'nin büyük bir makinenin küçük bir dişlisi olduğunu biliyorum. Yetkili biriyle konuşmak istedim. Neden polise başvurmadınız? Pauli'den sanki bunun sizinkileri ilgilendirebileceği izlenimini edindim. Üstelik Bundespolizei sadece Almanya'da olanlarla ilgileniyor. Pauli bana sizinkilerin sadece Avrupa ile ilgilenmediklerini söyledi. Folkman fincanını bıraktı. Benden tam olarak ne istiyorsunuz Frau Krantz? Kız gözlerini Folkman'dan ayırmadı. Rudy'nin neden öldüğünü, kim tarafından öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum. Gelecek hafta Paraguay'a dönmek niyetindeyim. Rudy yazdığı dizinin tamamlanmasını isterdi. Ben serbest gazeteciyim, benim mesleğim bu. Ama bu konuya da kişisel bir ilgim var. Soruma cevap vermediniz. Kısa bir süre tereddüt etti, sanki Folkman'ın kabalığına şaşırmış gibiydi. Sonra, başka ülkelerin polisi ve güvenlik güçleriyle ilişkileriniz var dedi. Belki bana bir mektup verebilir, Paraguay'da konuşmam gereken kişileri söyleyebilirsiniz. Hatta yol da gösterebilirsiniz. Size getirebileceğim tek öneri bu konuyu Paraguay polisine bırakmanız. Doğru kanalları kullanın. Pauli Graf'ı bu konunun dışında tutun. Gözlerini kıza dikti. Bana söylediklerinizi Bundespolizei'ye de anlatın. Eğer önemli olduğunu düşünürlerse dosyayı DS'deki yetkililerine iletirler. Kızın sesinde bir sabırsızlık belirtisi vardı. Pauli Graf da öyle söyledi. Ama bütün bunlar zaman alır. Oysa ben 2 gün sonra Asunción'a gidiyorum. Folkman'a baktı. Biraz önce söylediklerinize rağmen bana yardımcı olabilirseniz sevinirim Herr Folkman. Yardımınız işimi kolaylaştırır. Gerçekten kolaylaştırır. Üstelik daha önce de söyledim. Bundespolizei dünyanın öbür ucunda işlenmiş bir cinayetle ilgilenmez bile. Ama sizinkiler, Pauli Graf yetki alanınızın çok daha geniş olduğunu söylemişti. Ama belki de yanılıyorum. Anlaşılan Pauli Graf size çok fazla şey anlatmış. Pek değil. Onu Frankfurter Zeitung'da muhabir olarak çalıştığım dönemden tanıyorum. Bana sadece önümdeki tek açık yolun sizin kuruluşunuz olduğunu görmeme yetecek kadarını anlattı. Ama söylemiştim, belki de yanılıyorum. Kız beklenti dolu gözlerini Folkman'a dikmiş bakarken arka planda Mendelssohn'un konçertosu yükseldi, sonra tekrar alçaldı. Folkman birden karşısında oturanın gözleri acı dolu küçük bir kız olduğunu düşündü. Dürüst olmak gerekirse bu konunun DSE'yi neden ilgilendirdiğini anlayamıyorum. Peki Herr Folkman, yine de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Folkman ayağa kalktı. Asunsiyon uçağınız ne gün?
Pazar, Frankfurt am Main'dan kalkıyor.
Bizimkilerle bir konuşacağım, bir söz vermek istemiyorum. Ama size yardımcı olabilecek bir şey bulursam siz yola çıkmadan önce telefon ederim.
Teşekkürler Herr Folkman.
İyi günler Frau Kranz. Kız Folkman'ı koridordan geçip asansöre doğru yürüyüşünü izledi. Kapıyı kapadı, pencerenin yanına gitti. Ren tekneleri kabarmış dalgaların arasında güçlükle ilerliyordu. Folkman'ın sokağın öbür tarafına geçtiğini, bacaklarının çevresinde uçuşan yağmurluğunu toparlamaya çalışarak bir otomobile bindiğini gördü. Adamın mesafeli bir davranışı var diye düşündü. Her zaman gülümseyen Rudy'den ne kadar farklı. Oysa ikisinde de aynı yumuşak kahverengi gözler var. Bir şey daha, adamın ona davranışlarında neredeyse elle tutulur bir soğukluk vardı. Rahatsız edici bir resmilik. Bir de tabii gözlerinde ve ağzının kenarındaki o gerginlik. Adamın bindiği otomobile bakarken kafasındaki rahatsız edici düşünceyi kovmaya çalıştı. Sonra mutfağa kahve fincanlarını yıkamaya gitti. Folkman Strasbourg'a 4'ü biraz geçe vardı. Hem Ferguson hem de Peters bina dışındaydı. Raporunu yazdı, kızın dosyasının bir kopyasıyla birlikte Ferguson'un sekreterine bıraktı. Sekreter Ferguson'un Paris'te olduğunu, akşamdan önce dönmeyeceğini söyledi. Folkman Berlin'deki Bundespolizei Hauptquartier'e bir güvenlik faksı gönderdi. Dipnot, Federal Alman Polis Merkezi. Elindeki bilgileri ekleyerek Dieter Winter'in dosyasını, mümkünse de bir fotoğrafını istedi. Kızın dosyasını yeniden okudu. Alman asıllı bir anne babanın Güney Amerika'da, Arjantin'de doğmuş kızı. Kızın bir Fransızla evlenip Rennes'de yaşayan bir de ablası vardı. Babası kız daha 3 yaşındayken Güney Amerika'da ölmüş, Erika Kranz'la aynı yıl annesi ve ablasıyla Almanya'ya dönmüştü. Heidelberg Üniversitesi gazetecilik bölümünde öğrenciyken değişik siyasal akımlara katılmıştı. Ama şu anda bilinen bir yatkınlığı yoktu. Bekardı, bilinen bir zahafı, aşırı bir inancı yoktu. Evinde serbest gazeteci olarak çalışıyor, Almanya'nın çok renkli kadın dergilerinden çoğuna yazı hazırlıyordu. Adamın ölümünün üstünden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen kızın babası hakkında okudukları ne kadar direnmeye çalışırsa çalışsın Folkman'ın kıza davranışlarını etkilemişti. Manfred Kranz 2. Dünya Savaşı sırasında Leibstandarte SS tümeninde binbaşı olarak görev yapmıştı. Bir zamanlar iki yabancı ülkede işlediği cinayetler nedeniyle savaş suçlusu olarak aranmıştı. Almanlar geri çekilirken Ronchamp adlı küçük bir Fransız köyünde 20 yetişkin erkeği kurşuna dizmişlerdi. Cinayetlerden sorumlu birliğin başında Manfred Kranz vardı. Rusya'da Kiev kuşatması sırasında Almanların öldürdüğü 200 savaş esirinden de Manfred Kranz sorumluydu. Arjantin yetkilileri iadesine bir türlü yanaşmamış, bu nedenle de Manfred Kranz yargıç karşısına çıkmaktan kurtulmuştu. Folkman 2 saat sonra bürosundan ayrıldı. Saat 6'yı biraz geçe evine vardı. Saat 10'da telefon çaldı. Arayan Ferguson'du.
Raporunu okudum. Biraz karışık ama ilginç.
BP'ye gönderdiğim isteğe cevap gelmiş mi?
Bu akşam gelmiş. Bir de fotoğraf.
Winter hakkında ne diyorlar?
5 yıl önce Heidelberg'den mezun olmuş, tarih bölümünden. Öğrenciliği sırasında aşırı sağ gruplara ilgi göstermiş. Hiç tutuklanmamış. Üniversiteyi bitirmesinden bu yana işsiz. BP neden öldürüldüğünü bilmiyor.
Dipnot BP Bundespolizei'nin kısaltması.
Öldürüldüğü yer uyuşturucu satıcılarının cirit attığı bir bölge. BP araştırmaya çalışmış ama bir sonuca varamamış.
Winter'ın uyuşturucu kullandığı belirlenmiş mi?
Hayır ama BP cinayetin işlendiği yere bakarak işin bu yönünü araştırıyor.
Başka?
Bizi asıl ilgilendiren cinayette kullanılan tabanca, 9 milimetrelik Walther. Ama kullanılan mermiler Güney Amerika yapımı. BP silahın bir yıl önce Pieber adlı bir Alman iş adamının Hannover'deki bir restoranda öldürülmesinde kullanıldığını düşünüyor. Pieber'in Hargrove adlı bir iş arkadaşı da aynı saldırıda yaralandı. 2 gün sonra da öldü.
Siz ne düşünüyorsunuz efendim?
Tanrı bilir, her şey mümkün. Ben şahsen bu yolculukta kıza eşlik etmen gerektiğini düşünüyorum. Asunsiyon'daki o gazeteci bakarsın o konuda bizim için bir şeyler çıkabilir. Belki de Hannover ve Berlin cinayetlerine de ışık tutarız.
Gerçekten gerekli olduğuna inanıyor musunuz?
Kızın uçakla taşınan mal konusunda söylediklerini düşününce evet inanıyorum. Eğer konu Alman mahkemelerine giderse faturayı Almanların önüne koyarız. Üstelik Hargrove'da İngiliz vatandaşıydı.
Peki kıza ne söyleyeceğim?
Sadece araştırdığımızı, Winter'in ölümüyle ilgilendiğimizi, yarın ilk iş Peters'ı gör, biletlerini ayarlasın. Kızın bir itirazı olmayacağını sanıyorum.
Sanmam.
İyi, Asunsyon'dakilerle temasa geçip kızın anlattıklarının bir kopyasını gönderirim. Çevirisini tabii. İyi geceler Joseph.
Folkman telefonun kapandığını duydu, ahizeyi yerine bıraktı. Yarı soyunuk yatağın kenarına oturdu, sonra başucundaki ışığı söndürdü. Pencerenin ötesindeki karanlığa baktı. Bir sigara yakıp kızla konuşmasını hatırladı. Winter'in Paraguay'a götürülmesini, Berlin'deki cinayeti, kızın anlattığı, Asunsyon'da işlenen katliamı düşündü.
Bir bağlantı var mıydı? Varsa nasıl?
Bir cevap yoktu, henüz yoktu. Henüz sadece soru aşamasındaydı. Birikintiye bir taş atmış, ardı arkası kesilmeyen daireleri izliyordu.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 134.